Gül Sohbetleri. Adem Saraç'la Gül Sohbetleri başlıyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızda Erkam Radyo'nun çok muhterem dinleyicilerini saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlarken Zeynep Sultan adlı sunumumuzun 7. bölümüyle inşallah yine beraberiz. Kaldığımız yerden başarabildiğimiz, becerebildiğimiz, örnekler alabildiğimiz kadarıyla devam etmek üzere onların o güzelliğini güzelliğimiz haline getirme arzusu ve duasıyla efendim. Hatırlayacağınız üzere Zeynep Sultan'ın yani Resulullah Aleyhisselam'ın en büyük kızı Hazreti Zeynep'in kocası Ebulas bin Rebi'nin imanla sınavını, imtihanını görüyorduk. Zeynep Sultan'ın sabrını görüyorduk. Ve onların o güzel aile hayatındaki güzellikleri güzelliğimiz haline getirme arzusuyla efendim motifler derlemeye, motiflerin içerisinde motif bulmaya çalışıyorduk. En son geldiğimiz yerde işte Ebulas bin Rebi'nin hanımını boşamasını adeta dayatan müşriklere karşı bir kocanın karısına karşı olan sadakatini, vefasının destanını gösteren bir duruşu gördük. Ve bu duruşu devamını görüyoruz. Kısa hatırlansın diye birkaç kelimecik cümlelerle bir son birkaç şeyi tekrarlayayım. Zeynep Sultan baba evine, akraba ziyaretine gittiğinde Ebulas bin Rebi evde boş bulan Mekke müşriklerin önde gelenleri evine gelmişler. Zeynep'ten boşanması için elinden geleni yapmışlar. İlginç tekliflerde bulunmuş idiler. Ve bunların tamamını reddetmişti. En son bana dünyaları da verseniz beni Zeynep'imden ayıramazsınız demişti. İşte kadınlar da Zeynep Sultan evine giderken önünü kesmişler. Bu olayı onunla görüşüyorlar. Tabii Zeynep Sultan'ın haberi yok. İşte bir bilsen ki efendim senin kocan bizim önde gelenlerimiz kendisine nice tekliflerde bulundular da senin kocan ne yaptı? Bir bilsen, bir bilsen demişlerdi. O da meraklanmıştı tabii. Şimdi kocana seni boşaması için baskı yaptılar. Bunu itiraf ediyorlar kadınlar. Olmadık şeyler teklif ettiler. Ama yine de aldırmadı onları adam. Eğer seni boşarsa Mekke'nin en güzel kızlarından istediği kadar vereceklerdi. Bununla da yetinmediler. Başlarına kral yapacaklardı. Dahası var. Mekke'nin en zengini oluncaya kadar mal mülk vereceklerdi. Yeter ki Zeynep'i boşa dediler. Zeynep'i boşa, al alabildiğini dediler. Kocan ne cevap verdi biliyor musun Zeynep? Zeynep Sultan kocasından emindir. Bir kadın ki kocasından eminse o kadın kendinden emindir. Değil mi efendim? Bir kadın ki kocasından eminse o kadın kendinden emindir. Diğer taraftan da bir erkek ki hanımından eminse, o erkek kendinden emindir. Kocan ne cevap verdi biliyor musun? Ne kadar emin de olsa ayrı işi bu. İster istemez sesine yansıyan bir küçük endişe. Acaba? Ne cevap verdi peki? Telaşlanma kız. İşve yapıyorlar şimdi. Yani biraz da ezmek istiyorlar. Ne cevap verdi diye sordum size. Bana dünyaları verseniz Zeynep'imden ayıramazsınız beni, dedi. Bir daha söyler misiniz? Bana dünyaları verseniz Zeynep'imden ayıramazsınız beni. Öyle mi, dedi. Ses artık oturdu. Zaten güveni vardı ama. Sahi kız, ne yaptın ki böylesine bağladın adamı kendine? Ha, ifadeyi görüyor musun yani? Ne yaptın ki adamı kendine böyle bağladın? Birbirimize yüzüklerle bağlılık olmuyor. Nikah bağlılıktır ama yetmiyor. Bağlılık gönüldedir. Gönüldedir. Gönüller bağlı değilse gerisi boştur. Bunlar bunu biliyorlar. Ne yaptın ki adamı kendine böyle bağladın? Bizim adamlara böyle bir teklifin binde birini yapsalar hemen kabul eder, bizi sokağa koyarlar. Sayı kız, sen ne yaptın? Ne yaptın ki böylesine bir bağlılık destanı yazdı adam? Evet, bağlılık destanı. Bu işin sırrını bize de öğretsene. Ey Zeynep! Ben de buradan seslensem, ey Zeynep Sultan, bize de öğret bunun sırrını desem acaba nasıl olur? Ancak onlar ne konuşursa konuşsun, ne sorarlarsa sorsunlar, Zeynep Sultan artık onları duymuyordu. En son onların kullandığı o cümle, Ebulas Birebi'nin cümlesi, adeta ekolu bir mikrofon dalgasıyla gelen bir ses gibi. Bana dünyaları da verseniz Zeynep'imden ayıramazsınız beni. Bu cümleyi terennüm ediyor. Bu cümleyi işitiyor. Bu cümleyi beyninde, gönlünde yoğurarak şekillendiriyor, tartıyor. Ve Rabbine şükrediyordu. Kadınların yanından büyük bir memnuniyetle, bu sözden dolayı memnuniyette ayrılıp uçarcasına evine yöneldi. Seviyor, sayıyordu Ebulas'ı. Seviliyor, sayılıyordu onun tarafından da. Fakat şimdi daha çok sevip sayacaktı onu. Bir de Müslüman olsaydı ya. Ah, bir de Müslüman olsaydı. Dua yelkeniyle uçuşa geçti Zeynep. Dua yelkeniyle uçuşa geçti. Ne diyelim ki, biz de buradan Zeynep Sultan'a bir selam gönderelim mi hep beraber? Ey cihan toprağında başak devşiren güzel, ey gönül vadilerine inciler yağdıran güzel, ey şerefli gülün gülü, ey nurlandırıcı nurun nuru, ey annesinin kızı. Nurun olduğu yerde karanlığın ne hükmü kalır? Ne hükmü kalır? Nurun olduğu yerde karanlığın ne hükmü kalır değil mi? Ey nurun nuru, annesinin kızı. Ya Rabbi, bizleri de nurlandır ne olur. Bizleri de nurlandır ve onurlandır. Biz de Zeynep Sultan'ın o güzel davranışından nasipler, hisseler ver ya Rab diye dua ediyoruz. Sevgi hak edilmez dedi. Yaşanı kazanılır dedi. Yani sevgi hak edilmez, kazanılır ifadesinin destanını yazdı Zeynep Sultan. Biz de yine haykıralım diyelim. Ey Zeynep Sultan, sevgi hak edilmez, kazanılır dedin yaşayışınla. Ne mutlu sana, ne mutlu seni sevenlere. Ve ne mutlu bize ki elhamdülillah bu güzelin güzelliğinden güzellik devşirmek için böyle bir işe girişmiş. Kimi konuşanız, kimi dinleyeniz, kimi bu mesajı birbirimize ileten. Zeynep Sultan'ın güzelliğinden güzellik devşirmek. Evet. Bütün bunlar, buna benzer çok şeyler var yaşanan. Çok şeyler var. Ben o çok şeyler içerisinde inceler incesi bir emekle, nasıl söyleyeyim, iğneyle kuyu kazar gibi böyle araştırarak sadece bulduğum malumatı notlarım haline getirip mikrofondan okumak istemiyorum. Ki bunu yapmadım zaten, farkındasınız siz. Okumuyorum yani, görüşüyorsun, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, takılıyoruz, şaşırıyoruz. Yani tabii olsun istiyorum her şey. Yani böyle bir şey hazırlayalım efendim, bir metin alalım elimize, nasılsa bizi görmüyorsunuz, buradan okuyalım istemiyorum. Bu benim tarzım değil. Ama bir muhabbeti paylaşmak istiyorum, bu muhabbeti yaşamak istiyorum, bir muhabbetin kaynağından muhabbet devşirmek istiyorum. Derdim bu. Paylaşırken işte dilimize, damağımıza bulaşır. Belki de kaybettiğimiz değerlere yeniden döneriz diye de arzu ediyorum. Ve bunu da sizlerle hep beraber götürelim istiyorum inşallah. Evet efendim. Biliyorsunuz ilahi mesaj gönülden gönüle yayılıyor. İnsanların zihin dünyalarında, amel dünyalarında. Önce Mekke pek ilgilenmediği, hafife aldığı İslam zaman içerisinde ilginin merkezi haline gelecek. Çünkü önce hafife alacaklar, sonra ufak ufak alay etmeye başlayacaklar, sonra hakarete dönüşecek tavırları. Bununla yetinmeyecekler. Canlar canı, gönüller sultanı, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı incitecek çok çirkin işleri yapacaklardı. Maalesef bu işin de öncülüğünü ilk önce amcası Ebu Leheb yapmıştı. Diğer taraftan Ebu Las'ın yakasını bırakmamışlardı müşrikler. Israrla Zeynep'i boşamasını istiyorlardı. Israrla. Fakat onlar baskı yaptıkça, onlar önüne Zeynep'i bıraksın diye ilgi çekecek, insanın beynini, aklını durduracak şeyler koydukça, en değerli şeyi koysalar da her şeyi sıfırlıyor, Zeynep'in değeri arttıkça artıyordu. Zeynep'i daha değer kazanıyordu gözünde ve gönlünde Ebu Las'ın. Daha bir değer veriyordu ona. Daha çok seviyordu. Daha çok sahipleniyordu. Daha çok kol kanat geriyordu. Babasının evine gidip gelirken emniyetini sağlıyor. Sinek bile uçurmuyordu çevresinde. Zeynep Sultan da ondan aşağı kalmıyordu tabii. Efendisini gün geçtikçe daha çok sevip sayıyor, onu memnun etmek için insanüstü bir gayret sarf ediyordu. Her şeyle mükemmel olan Ebu Las bin Rebi'de tek eksik imandı. Yanlış anlaşılmasın yani. Bunu basite almak için söylemiyorum. İman varsa her şey var. İman yoksa hiçbir şey yok, kıymeti yok. Hani burada imana gelme sürecinden bahsederken sürekli Zeynep Sultan'ın dua ettiğini görürüz. Ondan dolayı bu ifadeyi kullanmak durumundaydım. Öylesine uyumluydular ki, öylesine güzel geçimliydiler ki, öylesine karşılıklı anlayışlı bir çift idiler ki, bu ki'yi artırın. Dünya durdukça belki de bir daha böyle bir çift görülmeyecekti. Bunu bilemeyiz biz. Ama gerçekten mükemmel bir aileyle karşı karşıyayız. Hele hele Zeynep Sultan. Annesinin kızı Zeynep Sultan. Annesinin kızı. Çok durduğum annesinin kızı cümlesini şimdi birazcık açmanın zamanı geldi işte. Geçmiş, geçirmiş, görmüş bir hanımdı Hazreti Hatice. Anneler Sultanı, hanımlar Sultanı, tecrübeliydi. Sadece Zeynep'i değil, diğer kızlarını da büyük bir titizlikle, itinayla yetiştirmişti. Fakat Zeynep Sultan en büyük kızı olduğu için diğerlerine nazaran biraz daha yetişkin, yani biraz daha erken olgunlaşmıştı o. Kardeşlerine bir yandan ablalık yaparken bir yandan da küçük anne tecrübesi kazanmıştı. Bu arada annesinin babasına karşı, yani eşin eşe karşı nasıl davrandığını bizzat görmüş, mücadele etmiş, şahit olmuş, onu örnek edinmişti kendisine. Yani eşe karşı nasıl davranacağız, bu konuda çok kitaplar var piyasada. Ama Zeynep Sultan'dan bir motif yoksa onların bir kıymeti yoktur. Kadının insan yerine bile konmadığı bir devirde kadınlar sultanı Hazreti Hatice, sevgili kızı Zeynep Sultan'ı bugünkü Türkçe ile evrensel bir boyutta yetiştirmişti. Kız çocuğu olarak aile içinde nasıl olunur? Bunu görürüz. Kız çocuğu. Eş olarak kocasının karşısında nasıl olunur, bunu görürüz Zeynep Sultan'da. Gelin olarak gittiği evde nasıl olunur, bunu görürüz Zeynep Sultan'da. Ve şimdi gelecek ileride anne olarak da çocuklarının eğitiminde nasıl olmaları gerekiyorsa öyle olduğunu göreceğiz örneklerini. Yani bir yandan toplumu doğurup yoğuran kadın olarak sosyal hayattaki yerini de almıştı tabii Zeynep Sultan. Evet. Anneler Sultanı, hanımlar Sultanı, kadınlar Sultanı ona gerekli itimamı göstermişti. Hepsine göstermişti. Daha önce de söylemiştim. Biz sadece Zeynep Sultan boyutunu gördüğümüz için bu vurguyla dersimize devam ediyoruz. Evet. Annesinin nasihatleri, hani deriz ya, kulağına altın olsun, kulağına küpe olsun. Hani küpe sallanır kulakta, bir şey var orada. Kulağına küpe olsun. İşte bu küpeden birisi aile içi huzurdu. İç yapılanmaydı. Huzur konuşmayla elde edilmiyor. Huzur huzurlu yaşamayla elde edilir ancak. Dinlemeli de olmuyor bu işi. Peki hocam, dinlemeyelim mi? Konuşmayalım mı? Konuşacağız, dinleyeceğiz. Paylaşıyoruz sonuçta. Ama şunu görüyoruz yani. Şimdi nasıl bir hayat yaşamışlar, şaşırıp kalıyoruz. Evet. Büyük bir gayretle Zeynep Sultan anacığını temsil ediyor. Yani anneme babama ayıp olur, onları bile düşürmeyeyim derdinden ziyade eşini razı edecek bir gayreti sergilerken annesinden gördüğünü uyguluyor tabii. E şimdi eş razı olursa Allah razı olacak. Allah razı olursa anne baba razı olacak. Problem yok orada. Evet. Bütün bunlar olurken Mekke'de akrabalar içerisinde, biraz oraya gireyim izin verirseniz iyi anlaşılsın diye. Şimdi Zeynep'in kayınvalidesi iman ediyor. Kayınvalidesi iman ediyor. Bu sıraya koyduğumuzda yani 4-5 yıl içinde iman ettiğini düşünüyoruz. Ve tam tarih veremiyoruz çünkü yok. Kayınpeder yok. Piyasada niye? Ölmüş adam çünkü yok. İki tane kayınbiraderi görüyoruz. İkisi de müşrik. Ama aynen Ebu Las gibi yani yumuşak insanlar. Yani Zeynep Sultan'ın kocası tarafındaki akrabalarında bir sıkıntı yok. Yani iman etmeseler de davranışları çok yumuşak. Ancak Zeynep Sultan'ın babasına eziyet veren Ebu Leheb buna dahi çok eziyet verir. Babacığına eziyet veren Ummu Cemil, Ebu Leheb'in karısı, buna aynı şekilde eziyet verir. Evet. Yani böyle bir sıkıntı vardır. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın 12 amcası var. 6 halası var. Bunu ara sıra söylüyorum. Bu 12 amcadan İslam geldiğinde 4 amca hayatta. Diğerleri ölmüşler. Bu 4 amca Aleyhisselam'ın 61 amca çocuğu var. Bunların büyük bir kısmı müşrik. Müşrik. Halaların bir kısmı müşrik. Ben amcalardan döneyim tekrar. Abbas amca. Abbas amca yani rivayetler farklı farklı. İşte ilk sırada İslam'a girdi fakat imanını gizledi. Rivayeti var. İşte Bedir Harbi'nden sonra imana girdi rivayeti var. Mekke fethi esnasında imana girdi rivayeti var. Doğrusunu Allah bilir. Ama hadiselerin akışında sanki İslam'a girdiğini, şartlar gereği kendisini gizli tuttuğunu görürüz diye düşünüyoruz. Doğrusunu Allah bilir. Bunun hanımı Ummul Fadıl Lubabatül Kubra. Bu açık ve net Müslüman. Burada sıkıntı yok. Diğer amcaya geçiyorum. Hazreti Hamza. Henüz müşrik. Onun hanımı Selma Zeynep Binti Umeys. O böyle arada kalmış. Sanki böyle iman edecek etmeyecek ya, o arada çekiniyor kocasından. Diğer amcalar Ebu Leheb amca. Başından beri karşı geldi. Hanımıyla beraber ailecek, müşrik olarak geberecek bunlar. Diğer amca Ebu Talip ki onun himayesinde Aleyhisselam yetişmişti. Ebu Talip müşrik. Hanımı Fatıma binti Esed. Aleyhisselam'ın annem dediği hanımdır o da. Mümin. Ebu Talip amcanın oğulları var 4 tane. 4 de kızı var. Bu oğullarından İkisi müşrik, ikisi mümin. Kızların 4'ü de müşrik. Ayrıntıya girmiyorum. Yani yakın akrabadan çıktık yola. Resulullah'ın dayıları var keza aynı şekilde. Onların da aynı. Müşrik saflarındalar. Yakın akrabaların Aleyhisselam üzerine çok ciddi baskısı var. Başta Ebu Leheb var. Biraz daha açıldığımız zaman İdarede, yönetimde söz sahibi olan insanlar var. Onlar da Resulullah'a çok şiddetli düşman ki bunların başında Ebu Cehil gelir. Şiddetli düşman Peygamberimize karşı. Peygamberimiz Aleyhisselam'a iman edenlerin sayısı artıyor. Bir teki bile imandan dönmüyor. İşkenceler, eziyetler başlamış. Yani iş artık her tarafa yayılmış ve Müslümanlar üzerine çok ciddi bir şekilde direkt devlet baskısı var. Devlet baskısı var, terörü var üzerinde. Ama bir tek Müslüman bile geri adım atmadan yollarına devam ediyorlar. Sabırla, azimle, sebatla. Şimdi dilerseniz kısa bir ara verelim. Biz de bundan sonra sabırla, sebatla devam edelim. Ama lütfen bizden ayrılmayın efendim. Evet efendim, kısa aramızdan sonra yine beraberiz. Zeynep Sultan'ın güzelliğinden güzellikler devşirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla onun yaşadığı ortamı da kısmen görüyoruz, bütünüyle değil. İşte Müslümanlara, Resulullah Aleyhisselam'a yapılan sıkıntıları, eziyetleri, bunlardan bahsettik. Biraz akrabalarından bahsettik hatırlarsanız. Şimdi çünkü mühim bir dönüm noktasına geldik. Hazreti Hamza'ya geldi söz çünkü. Hazreti Hamza henüz müşrik. Aslan avcısı diye meşhur. Genellikle av peşinde koşar. Savaşçı, böyle vurucu bir adam. Efendim öyle çok fazla toplumda oturup da lak lak yapan birisi değil. İşini yapan bir adam. Ama henüz müşrik. Bunun İslam'a giriş sahnesi herkes tarafından bilinen meşhur bir sahnedir. Hamza amcanın Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında çok önemli bir yeri var. Ayrı bir yeri var. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselam'ın hayatında çok önemli ve özel ve ayrı bir yeri olanlar aynı zamanda hem annelerimiz açısından da aynı değere sahipler, hem de ailesi kızlara da aynı değeri verirler. Elbette ki Zeynep Sultan da aynı şekilde sevgili babacığının Hamza amcasına düşkünlüğünü bilir. Ona karşı hususi bir muhabbeti vardır. Ancak kocasının İslam'la şereflenmesi için çırpınan bu kadıncağız bir gün Ebu Lasyan'ı kocası tarafından itiraz gibi görünen, ama itiraz demeyeyim ne diyeyim bilemiyorum. Yani Zeynep Sultan'ın duruşu orada ilgimi çekiyor Ebu Lasyan karşısında. Diyor ki babanın çok sevdiği, hepinizin çok sevdiği Hamza da henüz iman etmedi. Yani kendisi imana henüz gelmediği için kendince örnek bulması lazım. Kendisini ayakta tutması açısından söylüyorum. Kendince örnek bulması lazım bu adamın. Böyle örnek buluyor işte. Böyle bir örneğe sığınıyor. Ama Zeynep Sultan ey diyor, ey sevgili teyzem oğlum. Bazen böyle iman noktasında kırıcı ifadeler yok ama biraz diretince Ebu Las teyzem oğlu diyor. Teyzem oğlu. O da bir şey söyleyince Zeynep'im deyince teyzem kızı de diyor bazen. Yani ileride çok sonra Hazreti Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'a olan sevgisi noktasında bir muhabbet esnasında Aleyhisselam buyuracak ki ey Ayşe, senin bana kırgın olduğun zamanı da anlıyorum ben, kırgın olmadığın zamanı da anlıyorum ben. Ayşe annemiz merakla soracak, nasıl anlıyorsun ey Allah'ın Resulü? Diyor ki bir şeyi konuşurken yemin etmen gerektiğinde eğer bana karşı kırgın değilsen Muhammed Aleyhisselam'ın Rabbine and olsun ki diye benim adımla yemin edersin. Eğer kırgınlık varsa İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbine and olsun ki dersin. Ayşe annemiz güler. Haklısın ya Resulallah. Ama ben bunu dilden söylerim. Benim gönlüm hep seninle beraberdir. Ben bunu dilen, lisanen, dilden söylüyorum. Şimdi Ebu Las bin Cebi Zeynep'im derken böyle Zeynep'im yürekten ifade eder. O da işte efendim, canım diye cevap verirken bazen böyle diretmek deyimini bulamıyorum. Yani bir şeyi koyamıyorum oraya. Anlıyorsunuz zaten, siz de şu anda zorlandığımı anlıyorsunuz. Öyle söyleme teyzem oğlu. Teyzem oğlu. Teyzem kızı de teyzem oğlu demeye başlar. İşte şimdi öyle bir sahneye geldik. "Ey Zeynep'im," der. İşte Resulullah'ın çok sevdiği amcası, hepinizin çok sevdiği amcası, Hamza da henüz müşrik. "Ey teyzem oğlu, böyle örnek verirken bana Zeynep'im deme. Teyzem kızı diyerek böyle örnekleri ver. Ben öyle düşünüyorum, görüyorum ki Hamza amcam, sevgili babamın sevgili amcası Hamza amcam. Takdir Allah'ındır ama onun imana gelmesine vesile olacak bir hadise, bir olay olursa o imana gelecektir. Ey teyzem oğlu, sen imana gelmemiş insanları örnek vereceğine kendi akrabalarından İslam'a girenleri görsene. Mesela Musab bin Ümer'i örnek verir. Bak, o da senin gibi zengin, soylu, şerefli. İlk saflarda Müslüman. Ne sıkıntılar çekti, ne zorluklar çekti. Ailesi ona ne kadar baskılar yaptı ama döndüremediler. Doğru söylüyorsun Zeynep'im. Musab gerçekten benim de çok sevdiğim bir insan. Ey teyzem oğlu der. Bak, o da akraban, o da Müslüman. Böyle bunlara konuşurlarken bir gürültü kopar. Bir sesler gelir. Anlarız ki bu ifade, bunlar dışarıda bir yerdeler, yürüyorlar mı, ne yapıyorlarsa, hadise patlak verir. Hadiseyi çok canlı göremezler, uzak bir yerdeler. Ancak daha sonra bütün ayrıntısını öğrenirler. Hazreti Hamza Ebu Cehil'in sataşmasıyla, ayrıntıya girmeyeceğim, konum o değil çünkü, sataşmasıyla peygamberimize gelip dersini veriyor, kafasını yarıyor ve "ben de onun dinindeyim, sıkıysa bana da bunları söyle" diye meydan okuyor. Ve bu normalde bir cümleyle geçiştirdiğim birkaç derslik bir konu, aynı zamanda birçok şeyi sorgulamaya da kapı aralıyor. Ben de onun dediğini diyorum. Ben de Müslümanım. Ben de onun inandığına inanıyorum. Hadi kalk, gücün yetiyorsa ona yaptığın hakareti bana yap diyen Hazreti Hamza'yı görürsünüz, kükreyen bir aslan gibi. Hazreti Hamza radıyallahu anh. Daha bir gün geçmeden hadise duyulur. Hadise duyulur. Subhanallah. Hazreti Hamza Müslüman olmuş. Şimdi Ebul Asmin Rebi hadiseyi bütün ayrıntılarla öğrenir, eve gelir. Çünkü Zeynep Sultan öyle çok fazla topluluğa şöyle bile girmiyor. Adabıyla, ahlakıyla, nezaketiyle, nezahetiyle, o güzel duruşuyla annesinin kızını oldun. Hep her şeyiyle onu ortaya koyar. Gelir, anlatır olanlar. Anlatır olanları. Aman aman. Zeynep Sultan'ın iki gözü iki çeşme. Subhanallah. Ebu Las şaşırır. Ey Zeynep'im der. Ağlayasın diye değil, üzülesin diye değil, babanın etrafında pervane dönecek, onu korumak, kollamak adına, yani onun yanında yer alacak, müşrikler için de çetin bir ceviz, yıkılmaz, bükülmez bilek olan, "ben bu olayı anlattım sen sevinesin diye." "Yok," diyor, "benim ağlamam sevinçtendir. Benim ağlamam sevinçtendir. Aynı zamanda da hüzündendir benim ağlamam." Peki sevinçten niyedir? Hüzünden niyedir? Sevinçtendir benim ağlamam, Çünkü babam onu çok sever. Çok. Ve sevdiği hidayete erdi. Cehennem ateşinden kurtuldu. Çok sevinçliyim, ağlıyorum sevincimden. Babamın sevdiğini severim ben. İyi de Zeynep'im, üzüntün neydi? Hüznün neydi? Benim bir sevdiğim daha var. Çok sevdiğim daha var. Cehennem ateşinden kurtulamadı. Yanımızda yer alamadı. Peygamber baban der bana. Peygamber baban. Ama peygamberimiz diyemez. Resulullah aleyhisselam diyemez. Ben ona yanarım. Ve yanarım ki İslam'ın o huzur verici, o manevi yapısını tüm hayatıma yansıtıp yaşayabilseydim belki, benden görerek bunun ne güzel bir şey olduğunu ortaya koyabilseydim belki, bu benim çok sevdiğim de imanla şereflenir, İslam'la şereflenirdi. Anladın değil mi teyzem oğlu? Ebola sus pus. Anladım ya teyzem kızım. Bu konuya girmesek olmaz mı? Olmaz teyzem oğlu. Seni Allah'a ve Resulüne imana davet ediyorum teyzem oğlu. Ey sevgili kocam. Bak, yakında evimiz şenlenecek. Çocuk bekliyorlar. Müşrik babası olmasın yavrumun. Adam hiçbir şey diyemez. Sadece Zeynep'im der. Az önce kullandığım bir cümle beni çok üzdü. Ben seni üzmek için kullanmadım. Eğer üzdümse söyle, neyse onu geri alayım. Yok, geri alınacak bir söz değil. Daha da açılması gereken bir söz. Peki nedir o? Ben şu İslam'ı düzgün ve güzelce yaşayabilseydim, onun benim üzerimdeki etkisini, güzelliğini görünce İslam'la belki şereflenirdin dedin ya, evet. Allah'a and olsun ki sen İslam'ı en güzel bir şekilde yaşıyorsun. Nereden biliyorsun teyzem oğlu? Görüyorum. Gözün körüyor teyzem oğlu. Beni gözünden görüyorsun, gönlünden görüyorsun. Ama iman noktasında, amel noktasında gönül kısmın yok senin. Çünkü o imanlı kişinin işidir. Yine beni gönlümden vurdun Zeynep'im. Ben seni vurmak istemem. Senin peygamber babama iman etmeni ve İslam safında olmanı isterim. Evet. Ya ne biçim adamsın ya. Şunca zamandır beraberiz ya. Artık görmedi mi ya? Şöyle bir kendini gelsene yahu gibi. Yahularla falan. Böyle bir saldırısı yoktur. Sürekli daveti yumuşak, tatlı, içten. Zeynep Sultan'ım. Hazreti Hamza'nın İslam'a girişi çok ses getirir tabii. Sonra Hazreti Ömer İslam'a girecek, ses getirecek. Ancak ben onlara girmeden peygamber evindeki bir ayrılık sahnesine gireyim. Zeynep Sultan'a yakıp kavuran bir sahneye. Bu peygamber baba yanıyor, anneler sultanı yanıyor, diğer kıza da yanıyor ama dedim ya, biz sadece Zeynep Sultan'ı şu anda paylaştığımızdan o kısmı götürmeye çalışıyorum Allah'ın izniyle. Mekke'de Müslüman olduğunu açıklayan herkes, ama herkes, en önde geleninden en garibine kadar çok ciddi sıkıntıya düşüyor. Bunların da ayrı ayrı görülmesi lazım ama o kadar vaktim yok. Bakın 7. bölümü işliyoruz. Efendim 7. bölümü işliyoruz. Hala neredeyiz? Daha yani Mekke'deyiz daha. Ve Hazreti Hamza, Hazreti Ömer'in İslam'a girişleri, Habeşistan hicreti, oralardayız daha. Çok var daha önümüzde. 7. bölüm bu. Böyle giderse çok sürecek. Ama acelemiz yok. Ayrıntıyı görelim. Zeynep Sultan'ın güzelliğini devşirmek için bunlara girmek gerekiyor. Evet, hatırlayacaksınız şimdi. Bir garip tablo yaşanacak. Dedik ya, o dönemde iman eden herkesin çilesi var, sıkıntısı var. İşin içine kan girdi. Hazreti Sümeyye ile Hazreti Yasir, yani Hazreti Ammar'ın anne babası şehit edildi. Bu korkunç sahnedir bu. Yürekleri dağladı böyle. Zeynep Sultan günlerce ağladı. Ebu Lasme onu teselli edemedi. Ben iki şey için ağlıyorum dedi. Üçüncüyü eklemek istiyorum dedi. Nedir onlar? Benim babam dedi. Onları çok seviyordu. Üzüldü. Ona ağlarım. Ammar diyor yandı kavruldu. Ona ağlarım. Benim bir kocam, çok sevdiğim eşim, hala iman edemedi, ona ağlarım. Oraya bağlıyor. Yanıyor tabi Ebu Lasmin Rebi. Muhterem dinleyenlerim, görüyorsunuz yani bu iman hakikaten ne kadar sağından solundan dolaşsanız da yani ikna ile olacak iş değil bu. Kalbe bunu Allah atacak yani. İkna ile, ispatla olmuyor bu. Nasiple oluyor. Nasip. Bize Allah-u Teala iman nasip etmeyeydi, şimdi kim bilir nerede olacaktık. Allah'a hamdolsun. Bizi Müslüman yarattı. Çok muhterem hocamızın ifadesiyle meccanen biz İslam'ın içindeyiz. Yani inancımız için bir bedel ödemedik. Müslüman anne babadan, Müslüman ülkede dünyaya geldi. O yüzden sanıyorum kıymetini fazla bilemiyoruz. Bu sahabenin çektiğine bakıyoruz, bize bakıyoruz. İşte araya kan girince Ashab-ı Kiram'dan ilk şehitler verilince, birçok sahabede yakalanıp hapislere atılınca, eziyetler, çileler, sıkıntılar üst üste gelince, dayanılmaz hal alınca, Resulullah Aleyhisselam bu can parçaları için hicret emrini verdi. Habeşistan dedi. Habeşistan. Habeşistan hicretinin bir boyutunu Hazreti Musab kısmında bir hayli işlemiştik. Hatırlayacaksınız, onu dinleyenler hatırlayacaklar. İşte Habeşistan hicreti birinci kafileye katılan bir aile görürüz. Ailelerden bir aile, aileleri var. Bir aile görürüz. İşte o ailenin başında Hazreti Osman'la hanımı Hazreti Rukiye gelir. Hazreti Osman'la hanımı Hazreti Rukiye gelir. Şimdi bundan önce birkaç program daha dinleyen çok kıymetli dinleyicilerim şunu hatırlayacaklar. Allah Allah, ne oldu? Ne zaman bu evlilik oldu? Ebu Leheb'in oğullarına bunlar nişanlıydı. Bunu görmüştük. Ebu Leheb oğullarına bunu boşattı. Bunu görmüştük. Utbe saldırdı bir sürü. Bunları görmüştük. İyi de Rukiye ne zaman evlendi? Neyin nesidir? Ha. İşte biraz böyle hadise anlaşılsın diye bazı konuları öne çektim. Şimdi bunu araya yerleştirip konuyu inşallah zamanım içerisinde toparlamaya çalışacağım. Şimdi demiştim zaten yaşları kızların küçüktü. Nişan vardı sadece. Çünkü talipleri çoktu. Nişan olmuştu. Bir garip nişandı zaten bu. Sonra anlattığım şekilde Nişan geriye atıldı. Belli bir zaman geçti. Kızlar yetişti, büyüdüler. Ve Hazreti Osman radıyallahu anh Hazreti Rukiye'ye talip oldu. Evlilik oldu. Ve bu Hazreti Rukiye isteme aşamasında Zeynep Sultan'ın Rukiye ile konuşması var. Çok hoş, çok güzel. İşte nişanlar geri atıldığında biraz teselli, biraz da ne elhamdülillah kurtulduk havası demiştim ya, yaşandı orada. Zeynep Sultan Hazreti Rukiye'ye bilhassa ve Ümmü Gülsüm'e ikisine, ben öyle zannediyorum ki Allah-u Teala size çok hayırlı bir eş nasip edecek. Öyle zannediyorum. Bunu nereden biliyorsun dediler. Bilmiyorum. Buna kimse bilemez. Bu Allah'ın takdiri ama yani öyle görünüyor. İkinizin duruşu, asaleti ve Ebu Leheb ile Ümmü Cemil'in yaptıkları karşısında, Utbe'nin bu saldırısı karşısında, o duruşunuzdan dolayı Allah-u Teala sizi ödüllendirecek. Öyle düşünüyorum ve bir cümle kullanmıştı. Allah size onlardan daha hayırlı eş nasip edecek. İnşallah demişti. Tabii. Geleceği kimse bilemez. Bu peygamber de olsa böyledir. Peygamber kızı da olsa böyledir. Hazreti Osman talip olunca Zeynep Sultan büyük bir mutlulukla evet diyecek. Osman, Hazreti Osman Ebu'l-Asm'in Rebi'nin akrabasıdır. Yakın akrabasıdır. Ve yumuşak mı yumuşak, her şeyle seçkin bir insan. Edep ve haya abidesi. Hazreti Osman tam Hazreti Rukiye'ye göre. Ancak onca nüfusu çevresi olduğu halde Hazreti Osman'ın kendi yakınları tarafından işkenceye tabi tutulur. Çok büyük zorluklar çeker Hazreti Osman radıyallahu anh. Çok büyük sıkıntılar çeker. Ve Peygamber aleyhisselamın emriyle Habeş ülkesine hanımıyla beraber hicret etmek zorunda kalır. İşte Ümmü Gülsüm Rukiye ikilisi böyle ayrılmış olacaklar. Bu ikisi hep beraberler çünkü. Hep beraberler. Ama Zeynep Sultan bu hadise içerisinde sevgili kız kardeşini diğer kardeşlerle beraber Habeş ülkesine yolcu ederken bir yandan hıçkırıklarını içine atıyor. Anacığı çünkü çok üzüldü. Uzaklara gidiyor kız. Uzaklara gidince işte görüşme imkanı neredeyse hiç yok. Yani haberleşme imkanı. Görüşme zaten yok. Haberleşme çok zor. Hani öyle gidin telefonla ara, bana mail at, yok öyle bir şey. Gitti gitti işte. Bir ticari kafile gidecek. Bir kervan gelecek. Görmüşler, görmemişler, haber soracaksınız. Ne kadar sıhhatli olursa. Böyle bir durum. Zor tabii. Peygamber evinin ilk gurbetçisi Hazreti Rukiye olacak. Ama şimdi sıkı durun. Ben bu gurbeti biraz farklı değerlendirdim. Hazreti Rukiye ilk gurbetçi olsa da öyle görüyorum ki çok istediği halde kocasına henüz iman nasip olmayan asıl gurbeti kendi evinde Zeynep Sultan yaşıyor. Evet. Neden? Her şeyiyle mükemmel bir adam olduğu halde hala imana gelemeyen, İslam ile şereflenemeyen bir kocanın karısı durumundadır. Hala imana gelemeyen, İslam ile şereflenemeyen bir kocanın karısı durumundadır. Hazreti Rukiye kendisi gibi iman etmiş, imanı uğruna bedel ödemiş bir adamın karısı olarak anne baba memleket gurbeti yaşıyor. Ama Zeynep Sultan bir iman gurbeti yaşıyor. O yüzden çok düşündürücü bir tablodur bu. ve Zeynep Sultan'ın çilesini burada sanki biraz daha iyi anlar gibiyiz. Evet, dedik ya başından beri, iman nasıl bir şey? Biz anlatmaya çalışacağız, güzel örnek olacağız, güzel örnekleri örnek alacağız diyelim ve süremizin dolduğunu bir kez daha söyleyelim. Kalan bölümleri daha sonra tekrar paylaşmak arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim.
Erkam Radyo'da Adem Saraç'la Gül Sohbetleri programını dinlediniz.